Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın, merhaba.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, yani yeni açıklanan raporlardan kalkarak ekonomik gidişatı bir değerlendirelim. İşsizliğin yükselmekte olduğu, yükseleceği daha doğrusu yolunda,
evet,
bazı verilere ulaştığımızı konuşuyorduk dün. İstersen onun üzerinden konuşalım.
Evet. Aslında şöyle belki özetleyeyim önce yakın geçmişi. 2022'de de 2023'te de aslında çok oldukça yüksek büyüme oranları gerçekleşti. %5,5 civarında. Bu büyüme de bayağı yüksek istihdam yarattı. Ayrıntıya girmeyeyim. Sonuçta işte %14'e kadar çıkmış olan işsizlik oranı, 2019 zirvedir 2020 pandemiyle birlikte, %8 küsurlara kadar düşmüştü ve işte o düzeyde 8-6, %8-8-7 o düzeyde seyrediyordu. Soru tabii şuydu, bu iyi bir şey mi? İyi bir şey tabii. İşsizlik hala %8 küsur, aslında nispeten yüksek bir işsizlik. Türkiye için de öyle, ama %10'larda çok uzun yıllar seyretmiş bir işsizliğin bu düzeye inmesi tabii bir haber gibi duruyordu. Ancak şu soru gündemdeydi. Malum politika faizinde Merkez Bankası'nın, daha doğrusu parasal sıkılaştırma, faizleri yükseltmesi %50'lerin üzerinde çıktı. Çünkü dehşet bir enflasyon var. Hükümet de, yönetim de buna öncelik verdi. Zaten Mehmet Şimşek'i de onun için görevlendirmişti. Orada bir anlaşma var gibi duruyor. Tamam, ne yaparsan yap, 2 yılda sana şey veriyorum, yeşil ışık yakıyorum, Beştepe adına konuşuyorum şimdi, yeşil ışık yakıyorum, o iki yılda işte bu enflasyonu indir aşağıya, %10'lara kadar çek hiç olmazsa. Şey bu, görev bu. Peki o zaman bu kadar faizler de yükseldiğine göre enflasyon da tam düşmedi, belki Eylül'den itibaren esas sınav başlıyor, ama sonuçta büyüme devam etti. Neden etti? Bunu da biliyoruz. Daha önce de tartıştık. Çok uzatmayacağım. İki tane çok önemli iktidar açısından seçim yaşadı Türkiye 2023'te. Ama onunla iş bitmedi. 2024'te de yerel seçim vardı. Bunu çok önemsedi iktidar. Sonunda da kaybetti tabii. O ayrı bir konu, ama frene basmadı. Mehmet Şimşek de başından beri şunu söylüyordu. Sadece Merkez Bankası bu kadar yüksek bir enflasyonu işte faiz arttırarak aşağıya çekemez. Gelirler politikası da. Önce tabii mali disiplin, çünkü bu arada gaza basıldığı için ve sağa sola da durmadan para dağıtıldığı için harcama, kamu harcamaları çok yüksekti. Bütçe ciddi açık verdi. %6'ya kadar yükseldi. Milli hasıla içindeki payı, bütçe açığını, bu çok yüksek bir açık. Bunu indirmemiz lazım dedi. İşte gene biliyorsunuz, bir taraftan sözde kamu tasarruf yapacak, öbür taraftan yatırım harcamalarını kısıyor. Tamam, ama bu da yetmez dedi. Çok açık söylemese de, çünkü çok metameli bir konu. Üçüncü bir alet daha lazım. Üçüncü bir politika daha lazım. Gelirler politikası. Ya bu
gelirler, ne demek bu gelirler politikası?
Çok haklısın, evet. Gelirler politikası ne demek? Devletin karar verdiği şeylere, önce tabii hedef de iç talebi düşürmek. Başka türlü, çünkü enflasyonu hızla aşağı çekemeyeceksin. Peki bunu nasıl yaparsın? Gelirleri düşürerek yaparsın. Reel gelirleri tabii. O kadar yüksek enflasyonda aslında mesela asgari ücreti pas geçsen Temmuz'da, bu ciddi bir işte tam Mehmet Şimşek'in istediği gelir politikası. Zaten bunu biliyorsunuz açıkladı. İktidar da sanki destekliyor gibi, yani daha doğrusu söylem öyle. Temmuz'da yapmayacağız, artık yılda bir yapılacak asgari ücrete zam deniyor. Şöyle düşünün, %25 olacak 1 Temmuz'a geldiğimizde Aralık ayına kıyasla asgari ücret ve tabii ona bağlı olarak genelde ücretler diyelim %25 değer kaybetmiş olacak. Enflasyon ilk 6 ayda, şimdi 5 ayda %22'yi buldu, %23'ü. En kötü ya da en iyi ihtimalle diyeyim %25 olacak. Dörtte birini kaybettiniz. Reel olarak satın alma gücünün. Temmuz'da pas geçerseniz şeyi, asgari ücrete zam yapmayı aralar ötelerseniz, daha 6 ay daha enflasyon nereden baksanız en azından %10'un üstünde olacak bence birikimli. Asgari ücretin neredeyse, daha doğrusu ücretlerinizin reel değer kaybı neredeyse %35 falan bulacak. Üçte birini kaybetmiş olacaksınız. Şimdi bu tabii siyasi olarak bunu yapabilirler mi, yapamazlar mı, ne olacak onu bilmiyorum. Tabii buna bağlı olarak şeylere de çok düşük zam yaparsınız. Onlara yapacaklar gibi duruyor, memurlara. Memurlara yapınca emeklilere de yaparsınız ama onda da daha önce reel artışlar da söz konusu olmuştu. Tam seçim döneminde. Bu lafı uzatmayayım. Yani gelirler politikasından amaç mümkün olduğu kadar ücretli gelirleri şey edelim, reel olarak bırakalım, bildiği kadar düşsün, o sayede talebi kısalım. Böylece talep baskısını, fiyatlar üzerindeki talep baskısını kaldıralım, firmalar o kadar zam yapamasın. Zaten faizler yüksek olunca spekülatif talebi de engelledik, önüne geçtik. Bir de kamu bütçe açığını, harcamalarını kısar, bütçe açığını iyice aşağı çekersek, evet bu şekilde enflasyonu indirebilirsin. Şimdi bu işsizliğe dönelim istersen.
Evet. Gidişat, evet, şey nasıl etkilenir ben, sence?
Efendim?
Bu verdiğin veriler ölçüsü içinde bundan yılın ikinci yarısındaki gidişat nasıl gerçekleşir sence? Gerçekçi bir değerlendirme yapacak olursak.
Ya şimdi tabii siyaseti öngörmek çok zor. Söylenenlere bakarak normalde dersiniz ki böyle diyorlar, böyle olacak dersiniz. Burası Türkiye, öyle olmuyor. Anında bir gece yatıyorsunuz, bir türlü bir durum. Sabah kalkıyorsunuz, başka bir türlü durum. Bu arada Ferhan Şensoy'un çok sevdiğim bir şeyi vardı. Kullandığı deyim vardı, söz vardı. Onu paylaşmak isterim. Rahmetli şöyle diyordu. Akşam yatıyorsunuz, bakalım, pardon, sabahları kalkıyorsunuz, bakalım bugün ne olacak diye diyordu. Sonra da akşamları yatarken bu kadar da olmaz diyerek yatıyorsunuz diyordu. Dolayısıyla durum bu. Onun için bir öngörüde bulunmak zor ama işin kritik noktası şu: eğer şimdi Temmuz'da çok az zaman kaldı, eğer hakikaten dedikleri gibi asgari ücrete zam yapmazlarsa büyük bir ihtimalle özel kesimde kimi firma iyi durumda olan ücreti bir miktar belki arttıracak, kimisi bu bahane edecek asgari ücret artışının olmayışını, zam yapmayacak vesaire. Sonuçta hakikaten ücretlerin payım reel olarak azalacaklar. Bu da demek gayri safi yurt içi hasıla içinde ücretlerin payı da düşecek önemli ölçüde. Tasarruflardan, kamu tasarruflarından ben çok ciddiye almıyorum açıkçası. Oradan bütçe açığını kolay kolay düşüremezsiniz. Ne yaparsınız, nasıl düşürürsünüz? Kamu yatırımlarını kesersiniz önemli ölçüde. Ona dair de zaten bir şey yayınlandı. %70'ine kadar, %70'in üzerinde tamamlanmış projeler hariç, yatırım projeleri, onların altındakileri askıya alın dendi. O tabii ki büyümeyi düşürecek. Buradan yavaş yavaş işsizliğe geleceğim. Şimdi bütün bunları yaptığınız zaman %40 hedef bu Aralık sonu enflasyon. Şimdi %75'i buldu, hatta 75'i de geçti, 80'e yaklaşıyor. Ama şu var, Temmuz Ağustos'ta bunu çok sık sık hatırlattım, gene hatırlatayım. Dinleyiciler de unutabilirler. Geçen yıl %9 Temmuz küsur, %9 küsur Ağustos, yani %20'ye yakın sadece 2 ayda TÜFE'de enflasyon fiyatlar yükselmişti. Şimdi buna baz etkisi diyoruz. Bu Temmuz ve Ağustos'ta bu yıl yani %2-3 belki olabilir, hatta daha aşağı olabilir. Demek ki birdenbire bir 15 puanlık yıllık enflasyonda düşüş olacak. Yani kabaca Eylül'de yıllık enflasyon %60'larda. Aralık sonunda Merkez Bankası Mehmet Şimşek diyor ki biz bunu %40'a indireceğiz. İşte esas sınav bu. Eğer hakikaten bu alınan tedbirler dediklerinin arkasında dururlarsa, hatta gerekirse Merkez Bankası diyor faizi daha da arttıracağım, para politikasını daha da sıkılaştıracağım. Şimdi bunun sonucunda bakacağız hakikaten. Çünkü enflasyonda çok önemli bir direnç oluştu. Bunun nedeni de şu, yeterince inandırıcı hala gelmiyor politikalar, iktisat politikaları. Enflasyonla mücadele hala yeterince inandırıcı bulunmuyor. O bulunmayınca da enflasyon beklentileri Merkez Bankası'nın koyduğu hedeflerden hala daha yüksek. Bunu mutlaka aşağı çekmeleri lazım ve bu da ancak dediklerini yapmakla ve hakikaten fiilen bakın enflasyon bizim dediğimiz gibi aşağı iniyor, bizim hedeflerimiz, tutturuyoruz koyduğumuz hedefleri, bunun görülmesi lazım. Onun için bu sonbahar en azından enflasyonla mücadele açısından çok kritik. Onun doğrusu başarabilecekler mi? Yani %40'a indiremeseler bile, 45 yapsalar bu bile başarı demektir. Ama oradan şuna geliyorum. Bu çok ciddi bir büyümeden ancak tavizle olabilecek bir şey, ekonomik büyümeden. Şimdi bunun sinyalleri ortaya çıkmaya başladı. Yani girerken bugün söze oradan başlamıştım. Hani geçmişi onun için hatırlattım. Yüksek büyümeler olduğu nedenlerini söyledim. Bunlar istihdam yarattı, hem de fazlasıyla bazen yarattı. Tamam, işsizlik düştü. Ama büyüme düşerse bundan sonra ne olacak? Şimdi bunun ilk sinyalini gene bu haftanın yeni şeyi, verisi sanayi endeksi. Nisan ayında bu endeks %5'e yakın, 4,9 azaldı. Aslında Mart'ta duraklamıştı zaten. Nisan'da bir ay içinde yani %5. Bu olağanüstü bir rakam. Bundan sonraki aylarda tabii nasıl seyredecek bilmiyorum. Bu aslında düşük büyüme patikasına Türkiye ekonomisinin girdiğine dair çok kuvvetli bir işaret.
Zaten peki Seyfettin, bu noktada bir şey söyleyeyim. Sanayi endeksi ne demek tam anlamıyla?
Sanayi
işaret ediyor.
Sanayi üretim endeksi tam adı. TÜİK işte firmalardan aldığı bilgilerle yıllardır her ay bunu yayınlıyor. Yani sanayi üretiminde artış mı var, düşüş mü var, artış varsa ne kadar var? Bunun verisini, istatistiğini açıklıyor. Şimdi sanayide %5, bir ayda %5 üretimde bir düşüş olduysa bu çok ciddi bir gelişme. Hele bundan sonraki aylarda bu kadar olmasa bile, eğer düşüş devam edecekse, bu bir kere kesinlikle şeyi, ekonominin tümünü de etkileyecek. Belki hizmetleri daha geç etkileyecek. Çünkü gelirler azalmaya başlayacak. Biraz önce de nedenlerini söyledim. Şimdi buna bağlı olarak bunu tamamlayıcı bir şekilde iş gücü verileri de, iş gücü piyasası verileri de, bunlar Nisan verileri, ayın 10'unda pazartesi günü açıklandı. Orada da çok benzer bir sinyali, yani tutarlı bu söylediklerimizle tutarlı bir gelişmeyi gördük. İstihdam bir ay öncesine göre hiç artmamış. Hatta eksi bin, neyse 32 milyonda eksi bin önemli bir şey değil tabii, durmuş. seçim durmuş, işsizlik peki ne olmuş? İşsizlik bu da tabii tuhaf bir durum, açıklayacağım. İstihdamın durmasına rağmen işsizlik oranında da 0.1 puan, bu da çok önemli değil, bir düşüş olmuş. 8.6'dan 8.5'a düşmüş. Bu nasıl olur? Şöyle oluyor tabii. Bu iş gücünden çok ciddi çıkışlar olursa böyle olur. Şimdi istihdam durdu dedim, işsiz sayısını ne beklersiniz? Artmasını beklersiniz tabii, değil mi?
Evet,
İş arayanların sayısını. Hayır, 18 bin düşmüş. Şimdi bu erkek kadına da birazdan değineceğim çünkü orada da çok çarpıcı bir fotoğraf görünüyor. Ama toplama bakalım, 18 bin işsiz sayısı azalmış. Bu ne demek? İşte iş gücünden çıkışlar olmuş demek. Nitekim iş gücü de 18 bin azalmış. Burada da birazdan erkek ve kadındaki büyük farka değineceğim. Ama baktığımız zaman işsizlikteki orandaki düşüş bizi aldatmasın. İstihdam bu hep böyle olmayacak. İş gücünden bu ay çıkabilir mi? Gelecek ayda çıkabilir. Bu da zaten kötü bir haber ve gelişme. Ama nüfus artıyor, iş gücü ne girişler artıyor. Dolayısıyla bu böyle gitmeyecek. İşsizlik belli ki eğer büyüme ciddi ölçüde düşerse, onu bilemiyoruz. Uluslararası kurumların tahmini %3-3,5 civar. Bu tabii yeterince istihdam kesinlikle yaratamaz. Hatta belki daha düşük bile olabilir. Hakan Kara mesela diyor ki bu şey faiz yetersiz. Para politikasındaki sıkılaştırma yetersiz. Daha yüksek oranlar lazım. Başka türlü iç talebi baskılayamayacaklar mesela. Neyse. Dolayısıyla bir sanki eşiğe geldik gibi. Nisan itibarıyla iş gücü piyasasında, işsizlik açısından yeni bir dönemi başlangıcı gibi duruyor. Tabii kötü bir dönem olacak eğer böyle giderse. Bu bence önemliydi. Onun için bugün bunu konuşalım istedim. Ama
bir şey sormak istiyorum ya.
Tabii ki.
Dün konuşmadık ama bunu yani Cumhuriyet Halk Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme oldu. Orada da özellikle dile getirilen şeylerden birisi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bu hububat fiyatlarının üretici taleplerinin çok altında belirlendiği ve çiftçinin topraktan kopma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığı. Bir de yani çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatları filan konuşuldu diyor. Bu konuda nasıl bir geleceği...
Şimdi tabii çok iyi yaptın Ömer bunu gündeme getirmekte. Ben daha çok ücretler üstünde durmuştum ama tabii ücretlerden ibaret değil gelirler Türkiye'de. Tabii ki çiftçi tarımında gelirleri söz konusu. Orada bazı ürünlerde devlet aslında piyasada belirleyici bir rol oynuyor. Doğrudan veya dolaylı. Şimdi orada da tabii kritik nokta fiyat oluyor. Eğer belirleme gücü varsa devletin, ki bu söylediğin ürünler de var. Orada düşük fiyat vermek, biraz önce sözünü ettiğim işte gelirler politikası dediği şimşeğin bir unsuru da bir parçası da bu. Aynen. Yani burada neden düşük tutuyorlar? Çünkü bir taraftan maliyetler yükseliyor. Üreticiler açısından üretim maliyetleri yükseliyor enflasyon nedeniyle. O zaman bir şey kazanamaz hale geliyorlar. Bir şey kazanmıyorsa ben ne uğraşacağım tarlada? Allah'ın şeyinde, sıcağında, yağmurunda, soğunda diye hayatımı böyle idame ettiremem diyenler tabii ki artabilir. O zaman terk ettiği zaman toprağı, onun yerine kimse de gelip o toprağı almaz. Tamamen atıl durumda kalır. Zaten gıda fiyatları demek ki arz, o zaman üretim azalacak. O zaman daha zorlaşacak gıda fiyatlarıyla baş etmek. Yani bunlar ikilemleri iktidarın. Tamam, Cumhuriyet Halk Partisi bunu Cumhurbaşkanı'na söylemiş, gündeme getirmiş de o ne demiş onu bilmiyoruz, değil mi?
Bilmiyoruz. Yalnız kaynak konusunda evet, o konuda hiçbir bilgi yok. Fakat ilginç bir şey, bir tek şey söylenmiş. Bu dezavantajlı kesimlere yönelik iyileştirme taleplerinin dile getirmiş. Ona karşılık Erdoğan cephesinde de olsa da versek şeklinde karşılandığı söyleniyor. Bu da artık bir şey.
Şimdi kaynakları tükettiler. Yani doğru söylüyor, olsa da versek. Ha, şeyleri satarsan, yüksek kamuda son verirsen, doğru dürüstü vergilendirirsen kaçıranları, tek ücretleri, yüksek gelirler olup da vergi kaçıranları, yani çok radikal bir takım politikalar uygularsan belki bir miktar daha kaynak yaratabilirsin. Bunu evet, da işte dezavantajlı kesimlere verebilirsin. Bunu yapmıyor iktidar veya yapmak istemiyor, her neyse. Ama bu duruma, kaynakların tükendiği duruma bizzat bu iktidar getirdi bu ülkeyi. Çünkü çarçur etti kaynakları, ille seçimleri kazanacağım diye akıllıca politikalar uygulamadılar. Enflasyonu bu hale kim getirdi Allah aşkına? Şimdi götürüyor ki en önemli şey şimdi enflasyonu düşürmemiz lazım. Günaydın. Peki enflasyon neden bu hale geldi? Kim getirdi bunu bu hale? Bu soruyu sormadan tabii ki ya, sorulmuyor. Neyse, şeyi belki zamanımız azalmıştır. Bu Nisan işgücü istatistiklerinde tartıcı bir şey de evet, ben toplam rakamları söyledim. İşte çok tekrar özellikle belirteyim, işgücü 18 bin azaldığı için istihdamda hiç artış yok. Önce istihdamdan başlayayım. Tamam, toplamda yok ama erkek ve kadın ayrımına bakıyorsunuz. Erkeklerde 26 bin azalmış istihdam, kadınlarda 26 bin artmış. Dolayısıyla erkeklerde tabii ki işsizlik oranında aslında artış var. Çünkü aynı zamanda iş gücü de, yani işsiz sayısı erkeklerde tabii ki artmış. 74 bin üstelik iş gücüne, hem istihdamında azalma var, hem iş gücünde artış var. Sonuçta erkeklerde işsizlik oranı artmış. Kadınlara bakıyorsun, olağanüstü bir düşüş var işsizlik oranında. 0.7 puan düşmüş. Bir ayda bu çok yüksek bir rakam. Bu şu demek, yani oranla söyleyecek olursam %11.8'den 11.1'e düşmüş. Peki nasıl oluyor?
Nasıl oluyor? Dedik,
26 bin. Ama başka bir şey daha olur. İşte bu çok tehlikeli bir gelişme sinyali olabilir. Devam ederse iş gücü 66 bin azalmış. Yani bu şu demek, işsiz sayısı, istihdam 26 bin artarken işsiz sayısında 92 binlik bir düşüş var. Şimdi bunun için de tabii işsizlik oranında çok ciddi bir azalma olmuş. Bu yani istihdamın artması tabii iyi bir haber. 26 bin belki çok büyük bir rakam değil ama olsun. İstihdam erkeklerde düşerken kadınlarda artması. Ama iş gücünden çıkışta ne oluyor? Yani neden bu şu demek? İş arayan kadınların bir kısmı iş aramaktan vazgeçmiş. Ya da her zaman normalde iş aramaya başlayacak olan kadınlar İş gücü piyasasına girmekte ötelemişler ya da vazgeçmişler. Bu tabii giderek şeyin aslında piyasada da olumsuz sinyallerin oluşmaya başladığının bir göstergesi olabilir. Kadınlar üstünde hassasiyetle duruyorum. Şunun için çok önemli, kadın katılım oranı tamam son yıllarda yükseldi, bazen düştü tabii. Özellikle 2019'da öyle oldu, kriz nedeniyle ve işsizlikteki artış yüzünden. Ama tekrar yükselişe geçmişti ve iş gücüne katılma oranı kadınlarda neredeyse 37'ye yaklaşmıştı. Geçen ay %36,8'di. Geçen ay dediğim madde. Şimdi 36,6'ya tekrar düşmüş durumda iş gücünden bu çıkışlar yüzünden. Hem de bir ayda 0.2 puanlık bir azalma var. Neden bu çok önemli? Kadınlardaki işsizlik oranı hala tabii çok yüksek erkeklere kıyasla. Yüksek öğrenimde de özellikle böyle. Yüksek öğrenim mezunları arasında. Ve Türkiye'de %37, hani son yıllarda tamam bu %20'lerden buraya geldi, onu da söyleyeyim. Son 20 yılda %24-25 civarındaydı kadın katılım oranı. Bu şu demektir: çalışabilir kadın nüfusunun içinden sadece 4 kadından biri iş gücü piyasasında demektir. Ya istihdamda ya da iş arıyor. Bu %37'lere kadar yaklaşmıştı işte son Mart ayı itibarıyla. Ama hala Avrupa'da en düşük kadın katılım oranına sahip iki ülke vardır. Bunları siz de sorsam tahmin edin diye çok kolaylıkla tahmin edersiniz. Biri İtalya, biri Yunanistan'dır. İki Akdeniz ülkesi. Bunlar da %60'a yakın. %55-60 arasında kadın katılım oranı. Ya mesafeye bakar mısınız hala? Kat etmeniz gereken. Şimdi bu da bence tabii, yani sevinelim mi, kadınlarda işsizlik oranında müthiş bir azalma oldu diye bir manşet yapsanız. Altında da ondan sonra evet oldu ama ne diyeceksiniz? İstihdam da biraz arttı. İyi tabii, ama büyük bir çıkış olmuş iş gücünden. Onun için iş arayan kadın sayısı 66 bin azal, 92 bin hatta azalmış. Dediğiniz zaman o zaman dur bir dakika, bunun haberin neresine sevinelim diyeceğiz.
Evet, bu noktada da bitirebiliriz herhalde süreyi de.
Evet.
Doldurduk ama gidişat çok parlak gözükmüyor, onu da söyleyeyim.
Hayır, evet yani. Gözükmüyor. Yani bir Nisan ayı, bakalım önümüzdeki 1-2 ay daha izleyeceğiz gelişmeleri. Sanki yeni bir dönemeç dönüldü, bu bekleniyordu aslında. Daha kötü işsizlik açısından, gelirler açısından, geçim açısından daha kötü bir döneme girmiş olmamız mümkün, öyle değil.
Peki, çok teşekkürler.
İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.